Ayrım 5. Takkeli Firavunlar. Sabahattin Önkibar. Sayfa 49. Anaplı Yıllar. Tarih 1987. Anap Büyük Kongresi'ni gazeteci sıfatımla izlemek için İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Kartal Demir'a Turgut Özal'a ateş ederken aralarında Güneri Civaoğlu'nun da bulunduğu birkaç gazeteciyle beraber birkaç metre yakınındaydım. Silah sesleri ve Demirağ'ın yerde attığı parendeler hala gözümün önünde. Bu suikasti değil ben, Özal dahi çözememişti ki bunu çok sonraları Özal'ın en yakınından dinlemiştim. Kimileri hadise kontur gerilla operasyonu derken kimileri de Demirağ'ın psikopatlığına verdi. Gelelim ANAP'ın iktidar yapılması ve kimyasına. Bir gün ünlü iş adamı Nurettin Çarmık'la bir dış seyahat esnasındaki sohbetimizde Özal'ın partisini kurduğu ilk günlerde 40-50 mebus hedeflediğini anlattı ve asıl gayesinin ikinci döneme hazırlanmak olduğunu söyledi. Başlangıçta bu hedefle yola çıkan Özal son dönemeçte evren ve küresel iradenin ittirmesiyle iktidar oldu. Özal'ın ANAP'ı aslında siyasi bir partiden ziyade Turgut Bey'in yönetim kurulu başkanı olduğu bir şirketi andırıyordu. MSP'nin 1977 seçimlerinde İzmir adayı olan Özal'ın tıpkı bütün siyasal İslamcılar misali gizli bir ajandası vardı ki iktidarı boyunca bunu pek çok olayda belli etmiştir. Eğer bugün Anayasa Mahkemesi'nin başında Haşim Kılıç gibi biri oturuyorsa bu gerçek Özal'ı anlatan en net vesikadır. Turgut Özal'ın o dönem en büyük şanssızlığı karşısında Demirel, Ecevit Erbakan ve Türkeş gibi siyasi tabana sahip liderlerin olmasıydı. Bunun sonucu olarak 1989 mahalli seçim sonuçları da yere serildi. Bütün siyasi liderler gibi Özal da kendisinin yerine geçecek ikinci adamı yetiştirmediği için Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra ANAP düşüşe geçti. ANAP'ın içindeki ülkücülerle Karadeniz lobisinin ittirmesi sonucu başbakan olan Mesut Yılmaz, iyi bir eğitime sahip olmasına rağmen toplumsal dinamikleri hiç okuyamaması sebebiyle hem kendisinin hem de partisinin çöküşünü hızlandırdı. Mesut Yılmaz başbakan olduğunda o kadar acizdi ki hiç unutmam kendini bilge sanan Feyyaz Tokar'ın "Seni iktidara taşıyanlardan uzak dur, sana destek veren bütün milletvekillerini hemen tasfiye et, zira diyet isterler" şeklindeki güya filozofça yaptığı tavsiyeyi buyruk belleyip anında yerine getirdi. Aslında o karar Yılmaz'ı kısa süre içinde bitirecekti. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde siyaset ahde vefa ile yapılır. Bugün Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller selam verecek adamı bulmakta zorlanırken Süleyman Demirel 90 yaşına rağmen hala insan yığınlarının akınına uğruyorsa işte bu vefalı olmanın sonucudur. Sevgiyi umursamayıp güce iman eden Mesut Yılmaz'ın sadece halkla değil, partisindeki milletvekilleriyle olan ilişkileri de hizmet beraberliğinden ziyade iş ortaklığına dayanıyordu. Öyle olduğu için Yılmaz'ın bugün Cavit Kavak'ın dışında telefon edip merhaba dediği eski mebus arkadaşı yoktur. İşte bu bağlamda tanıklık ettiğim hadiselerden bir örnek. Rüştü Kazım Yücelen 1991 ANAP Kongresi sürecinde Ekrem Pakdemirli ile beraber olmuş ve son anda Pakdemirli Mesut Yılmaz ile bütünleşince o da zorunlu olarak Yılmaz'a monte olmuştu. Mesut Bey Yücelen'i ilk kabinesinde bakan yaptığı gibi sonrasında yapılan iki genel seçimde de liste başı aday yaptı. 1996'da kurulan DYP-ANAP koalisyonunda Mesut Yılmaz tarafından bakan yapılan Yücelen, koalisyon bozulunca Mesut Bey'i suçladı ve ANAP'tan istifa etti. Derken tam da o günlerde yılbaşı kokteylinde Çankaya Köşkü'nde Yücelen ile karşılaştım. Yücelen beni görür görmez saydırmaya başladı. "Senin bu hemşerin yanlış adam, ondan bir şey olmaz." Şaşırarak Yücelen'in sözünü kestim. "Rüştü Kazım Bey, kimi kastediyorsun? Benim çok hemşerim var." "Mesut'u kastediyorum. Kimi kastedeceğim?" "Bak Rüştü, Mesut Yılmaz o da kendisi değil babası. Yüz binlerce Rizeli gibi benim sadece hemşerim. Onun dışında zerre bir bağımız yok. Oysa Mesut Yılmaz senin siyasetteki yol arkadaşın. Seni iki kere bakan yapan ve mebus olman için iki kere listeye koyan o değil mi? Şimdi onun hesabını bana mı soruyorsun?" Yahu dur kızma, ben onun yanlış adam olduğunu belirtmek için sana içimi döktüm.
Bana içini dökme, ben Karadenizlilerden sorumlu bakan mıyım? Ama şunu söyleyeyim, Mesut Bey sana yarın göz kırpsın, yine peşine takılırsın.
Tövbe de, Allah yazdıysa bozsun.
Bu sohbetin üzerinden çok değil, yaklaşık 2 sene geçtikten sonra bu Rüştü Kazım Yücelen, Mesut Yılmaz'la sadece barışmadı, tekrar bakanı oldu. Ve o sahne, MNG grubu Antalya'da Topkapı Palas Oteli'ni açıyor ki o açılışa Ufuk Güldemir, Can Ataklı ve benim gibi bazı gazeteciler de davetli. Otelin bahçesinde turlarken otele giriş yapan Başbakan Mesut Yılmaz, biz gazetecilere doğru yaklaştı ve elimizi sıkmaya başladı. Mesut Yılmaz'ın yanında Berna Hanım, hemen peşinde de gölge misali Rüştü Kazım Yücelen var. Fırsat bu fırsat durur muyum? Lafı hemen yapıştırdım. Rüştü Kazım Bey, benim şimdi sana ne demem gerekiyor? Boğazıma sarılan Yücelen fısıltı ile beni susturma telaşında.
Sabahattin Beyciğim, ne olur sus, siyasette olur böyle şeyler.
Türkiye'nin siyaseti ve ikbali sizin gibilere kaldıysa yazık bu ülkeye deyip sırtımı döndüm ve yürüdüm. Rüştü Kazım sadece bir örnek, birebir tanıklık ettim. Mesut Yılmaz kim ardından kötü söz söyledi, onu ödüllendirdi. Çünkü Mesut Bey'in siyaset felsefesinde sevgiye, ahde vefaya ve fedakarlığa değil, hesaba, çıkara ve korkuya yer vardı. Feyyaz Fokar'ın yolunda yürürsen olacağı budur. Nasıl yaşarsan öyle ölüyorsun. Çillerin önlenemez yükselişi. Peki Tansu Çiller mi? O bu millet için Mesut Yılmaz'dan çok daha büyük bir dramdı. Çiller ile ilk mülakatımı 1987'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki odasında yaptım. Çiller o zaman hepimiz için güzel bir kadındı. Hiç unutmam, röportaj dönüşü gazeteye geldiğimde genel yayın yönetmenimiz Kenan Akın'a "Tansu Hanım bunları söyledi" dememle Kenan Akın'ın verdiği anlık tepki hala hafızamda.
Sabahattin, dediklerini bırak, bana kadını anlat.
İşte bu güzel hanım Demirel tarafından vitrin süsü bağlamında DYP'ye alındı ve UDİDEM yani Ulusal Dinamik Denge adıyla kamuoyu önüne çıkararak herkese 2 anahtar yani ev ve araba vaatlerinde bulundu. Sonrası malum, Özal ölüp Demirel köşke çıkınca Tansu Hanım'a gün doğdu ve DYP'nin 3 adayından biri oldu. Birinci isim Köksal Toptan'dı ki aslında ilk San olayına kadar Demirel'in veliahtı oydu. Burada bir parantez açalım ve Köksal Toptan ile Demirel ilişkisi bağlamında yaptığımız özel bir sohbeti 22 yıl sonra sunalım. Yıl 1992, Toptan Milli Eğitim Bakanı. Bir gün beni yemeğe davet edip Demirel'i bana şikayet ediyor ve Süleyman Bey'in Kemal Ilıcak'ı kolladığını söyleyerek somut ithamlarda bulunuyor. Sohbet bitiminde anlattıklarınız içinde yazmamı istemediğiniz bir şey var mı diyorum. Toptan, tamamı yazılmamak kaydıyladır. Ben sadece sen bil diye anlatıyorum demez mi? Şaşırdım, zira ben noter değildim. Sonrası ise malum, ilk San bombası Sabah gazetesinde patladı ve Demirel tarihe geçen "verdiysem ben verdim" sözünü etti. İlaveten Kemal Ilıcak kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İşte bu süreçte Demirel ile Toptan arasına kara kedi girdi. Bunun sonucu olarak Toptan DYP kongresine iddialı giremedi. İlginçtir, o dönem üstelik Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda otururken bana bunları anlatan Köksal Toptan, bugün AKP'deki onca rezilliği yani yolsuzluk iddialarını görmezden geliyor ve değil AKP'den istifa etmek, tek kelimeyle olsun yaşananlar bağlamında eleştiri dahi getirmiyor. 1993'teki DYP kongresinin diğer adaylarından biri olan İsmet Sezgin ise gelecek vaat etmiyordu. İşte böyle bir tabloya Lady'nin topuk sesleri manşetleri de eklenince Tansu Hanım kongreyi kazanıp başbakan oldu. Tanımayanlar bilmez, bendeniz işim gereği defalarca röportaj, TV programı yapıp saatlerce sohbetler ettiğim için yakından biliyorum. Tansu Çiller, profesör titrine rağmen klasik ekonomi kalıplarının dışında emin olun çok şey bilmez. Mesela tarih ve sosyolojiyle uzak yakın alakası yoktur. Din bilgisi 0'dır. Keza siyaset kültürü de zayıf ötesidir. Zaten öyle olduğu içindir ki Mümtazer Türköne, Şükrü Karaca ve Hüseyin Kocabıyık gibi ülkücü kökenli deli fişek bir üçlü tarafından etki altına alınabilmiştir. Tam bu noktada bir hak teslimi. Mesleğimin gereği liderlerin tamamını yakından tanıyan biri olarak Süleyman Demirel ile Turgut Özal'ı birikim ve bilinç noktasında Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'le mukayese etmek, Atlantik Okyanusu ile Van Gölü'nü karşılaştırmak gibidir. Çiller'e dua etmeyi kim öğretti? Yıl 1994. Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çiller, Başbakan Yardımcısı Karayalçın toplu olarak Hakkari'ye gidiyor ve biz de onları takip ediyoruz. Program bitip dönüşe geçildikten bir süre sonra hemen ön koltuğumuzda yan yana oturan Demirel, Çiller, Karayalçın üçlüsünden Çiller'in kafasını uçağın camına doğru uzatarak "Aa, Sayın Karayalçın, Akdeniz'in üstüne geldik" dediğini işittik. Çiller'in her söylediğine kayıtsız şartsız evet dediği bilinen Murat Karayalçın mest olmuş bir edayla "Evet Tansu Hanım, Akdeniz üzerinde uçuyoruz" karşılığını verdi. Tam o anda evrak okuyan Demirel istifini hiç bozmadan ve kafasını kaldırmadan aynen şu sözü etti. "Orası Akdeniz değil, Keban Barajı. Akdeniz'in bu güzergahta ne işi var?" Çiller ve Karayalçın mahcup bir şekilde sustular. Düşünün, bir başbakan Hakkari Ankara güzergahında Akdeniz'in var olamayacağını tasavvur edemiyor. Ki coğrafya bilgisi tam olan ilk mektep 3. sınıf bebesi bile bunu pekala bilir. Esat Kıratlıoğlu ve Necmettin Cevheri misali Murat Karayalçı'nın ortağı Çiller'e olan saygısı ve hayranlığı o dönem dillere destandı. İşte Fehmi Korun'un aralarında benim ve Ertuğrul Özkök'ün bulunduğu bir gazeteci grubuna anlattığı anekdot. Tansu Hanım ile Murat Karayalçın Japonya gezisinde heyete akşam yemeği veriliyor. Çiller'in yanında Murat Karayalçın, hemen onun yanında Tansu Hanım için yazılarında sık sık sarışın güzel kadın tabirini kullanan gazeteci Yavuz Gökmen oturuyor. Tansu Çiller yemek boyunca Yavuz'la kahkahalı sohbetler ederken ikisinin arasında kalan Murat Bey sohbeti engellememek için mecburen geriye yaslanmak zorunda kalıyor. Yemeğin ortalarında gazetecilerle beraber daha ileride oturan Özer Çiller aynen şöyle diyor. "Karayalçın Tansu ile Yavuz Gökmen'in samimi muhabbetinden rahatsız ve niye ben değilim diye kahroluyordur." Fehmi Koru bunu bize anlatınca neredeyse hepimiz "o kadar da değil" dedik. Ama Koru orada olduğunu ve yemin ederek gördüklerini aktardığını söyledi. Ve bizim tanıklık ettiğimiz bir başka anekdot. Tansu Hanım'la beraber dört gazeteci ve kurmay heyetiyle Paris'te akşam yemeğindeyiz. Çiller, Emre Gönen Say'ın tavsiyesi üzerine kurbağa bacağı siparişi veriyor. U şeklindeki masada ben Tansu Hanım'ın çaprazında olduğum için sık sık göz göze geliyoruz. Servis önce başbakana yapıldığından Tansu Hanım kurbağa bacağının tadına baktıktan sonra bana dönüyor. "Sayın Önkibar, çok lezzetli, siz de bundan yesenize." "Yok, ben bonfile söyledim. Ancak haddim olmayarak size bir şey söyleyebilir miyim?" "Buyurun Sayın Önkibar. Kurbağa bacağı yediğiniz Türkiye'de duyulursa siyaseten sıkıntıya girersiniz." "Ne gibi?" "Mesela size kadın evliya gözüyle bakan ve gıyabınızda Tansu Rabia Sultan diyen Enver Ören ile camiasını utandırırsınız."
"Enver Bey benim için öyle mi diyor? Ah canım benim. Sayın Önkibar, anlamadığım duyulursa bunda utanılacak ne var ki?"
"Kişisel tercihlerinize saygı duyuyorum ama Türkiye'de sağ kulvarda siyaset yapan birinin kurbağa yiyor diye bilinmesi iyi olmaz. Sizin seçmen tabanı bu gibi konularda hassas olabilir."
"İşte ben onu anlayamadım. Kurbağa bacağı yemek İslam'a göre yasak mı ki?"
"Sayın Başbakan, eğer bunu da medya önünde dillendirirseniz size Müslüman Türkiye'nin mi yoksa Kolombiya'nın başbakanı mısınız derler." Bu anekdotla beraber birden Bedrettin Dala'nın Tansu Hanım için bana söyledikleri aklıma geldi. "Sabahattin, bu kadına Amentü'yü ben anlattım. Kulhü Vallahü'yü ben öğrettim. Hiçbir şeyden haberi yok." Ve ikinci bir Çiller anekdotu. Yine bir yurt dışı seyahati ki o geziye bürokrat olarak katılan Aydın Ayaydın espri yapılınca gülmekten yere düşmüştü. Tansu Hanım'ın bir yanında Salih Sümer, diğer tarafında eşi Özer Çiller oturuyor. Salih Sümer politikayı HEP ile başlayıp SHP ve DYP ile devam etmişti ki şimdi CHP'de. Son derece esprili bir insan olan Salih Bey eski mesleği kamyon şoförlüğü olduğu için kamyoncu Salih lakabı ile anılırdı. Yemekte menü gelir ve herkes gibi Salih Sümer de listeyi açar ama yabancı dil bilmediğinden sadece öyle bir bakar. Bunu hisseden Tansu Çiller gülümser ve sesini yükselterek şöyle der.
Salihciğim kapatsın o menü listesini.
Sayın Başbakanım kapatayım da aç mı kalayım?
Aç kalma ben ne yersem sen de onu ye.
Vallahi tamam Başbakanım ama sizin yediğiniz bir şeyi asla yemem.
Ne yemezsin Salihciğim?
Özer Bey'inkini yemem. Büyük masada gözler fal taşı misali açılır ve ardından müthiş bir kahkaha tufanı kopar ki Tansu Hanım da bu tufana eşiyle birlikte katılır. Kabe'yi görünce edilen dua, yıl 1992. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in 5 ülkeyi kapsayan Türk dünyası gezisindeyiz. Gezide Turancı fikirleriyle bilinen Enver Altaylı gibi pek çok isimle beraber Alparslan Türkeş de var. Kırgızistan'ın Bişkek havaalanına inen heyet Türk ezgileri eşliğinde özel çadırlara alınıyor. Derken çadırda hemen kımız servisi başlıyor. Kımız malum Türklerin milli içkisi yani Turancıların zemzem suyu misalidir. Heyetteki Ayvaz Gökdemir çadırın girişinde beni görünce seslendi. Sabahattin buradayız. Baktım eski Türkçü Turancılar içtikleri kımızla kendilerinden geçmiş gibiler. Hepsi Leyla'sına kavuşmuş Mecnun misali kımız bardaklarını fondip yapıyor. Dahası hafif hafif başlıyorlar mırıldanmaya. Ötüken yolundayız balam Asya'nın bozkurtları. Gönüllerde aynı ülkü Tanrı korusun Türk'ü. Alparslan Türkeş bu sahneyi görür de gelmez mi yanımıza? Gözleri ışıl ışıl ama nemli. Ağzından şu sözcükler dökülüyor. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki bugünleri de gördük çocuklar. Gruptan bazıları Türkeş'in elini öpüyor. Bu sahneyi gören Demirel espriyle uzaktan laf atıyor. Sayın Türkeş, bozkurtları topladın hayrola? Türkeş'ten gülümseyerek gür bir karşılık. Sayın Başbakan, bugün Turan ellerle kucaklaşma günümüz. Çok sevinçliyiz, çok. Bu sözlerle beraber kocaman çadırda büyük bir alkış tufanı kopuyor. Benzer sahneler Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde de yaşanıyor. Geziye katılanlar Türklüğün bu kutlu mabedinde tarihin yeniden dönüşümüne merhaba der gibiydiler. 1992'de SSCB'nin dağılmasıyla bütün Türk dünyası sefalet içindeydi. Doğruya doğru hem Özal hem Demirel Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ata yurdumuzla yakından ilgilendi ve köprüler kurdular. Bu iki liderden sonra her şey eski tas eski hamam oldu. Hele hele AKP'nin Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan malum anlayışıyla beraber ilişkiler neredeyse kopma noktasına geldi. Süleyman Demirel'le katıldığımız gezilerden biri olan Suudi ve Körfez ülkeleri seyahati yine bu kitaba not düşülecek renklilikteydi. Uçak Riyad'a doğru yol alırken Başbakanlık basın danışmanı Ömer Tarkan, Başbakan Demirel'in Suudi kralıyla yiyeceği yemeğe gazeteci olarak sadece Güneri Civaoğlu ile Yavuz Donat'ın katılabileceğini söyleyince yanına gidip itiraz ettim ve bunun hangi kıstasla belirlendiğini sordum. Ömer Tarkan ben öyle takdir ettim demez mi? Hemen büyük uçağın ön bölümüne geçip Demirel'e şunları söyledim. Sayın Başbakan, biz bu seyahate sizin ismen yaptığınız özel çağrınızla katıldık. Ama basın danışmanınız açıktan ayrımcılık yapıyor. Mustafa Kemal Ilıcak gibi bir basın duayeni ya da patronu dururken onu kralın yemeğine tercihen öncelikle çağırmak yerine kuraya bile müracaat edilmeden Güneri Civaoğlu ile Yavuz Donat tercih edildi. Bundan şikayetçiyiz. Demirel hemen Ömer Tarkan'ı çağırdı ve şu talimatı verdi.
Bütün basına karşı tarafsız olacaksın. Senin şahsi tercih hakkın olamaz. Hemen kura çek.
Heyetteki gazetecileri çok kızdıran bu yanlıştan anında dönüldü ve kura çekimine gidildi. Peki ne mi oldu? Kurada çıkan iki isimden biri ben oldum. Hiç tereddüt etmeksizin herkesin duyacağı şekilde anında şunu söyledim.
Ben hakkımdan Kemal Ilıcak adına feragat ediyorum. Zira meslek ahlakım bunu gerektiriyor.
Suudi gezisinin en ilginç anı Umre ziyareti yapmamız ve Kabe'nin içine girme şerefine nail olmamızdı. Sadece benim gibi inançlı olanlar değil, inançsız gözüken gazeteciler de otelde abdest alıp ihrama girdikten sonra Kabe'ye doğru yola koyulduk. Bu ziyarette heyetten sadece bir kişi, iş adamı Üzeyir Garih, Musevi olduğu için katılmadı ve uçakta kaldı. Kabe'ye yaklaşır yaklaşmaz duyduklarımı çevreme aktarmaya başladım. Arkadaşlar, benim öğrendiğime göre Kabe'yi gördüğünüz ilk an edilen dua kabul olurmuş. Öyle yapın dedim ve ben de öyle yaptım. Derken çok büyük bir sürprizle yüz yüze geldik. Kabe'nin kapısı Demirel'in hatırına Suudi kralı tarafından heyete açıldı ve merdiveni tırmandık. Kabe'ye ilk adımını atan Demirel ile koruması, bir de İlnur Çevik'le bendim. Son olarak Suudili yüzbaşının zoruyla çıkartılan yine İlnur ile ben oldum. Burada aktarımı zor, o manevi iklim hayatımın en anlamlı ve heyecanlı sahneleriydi ki o mistik ziyafet ve ruh hali emin olun anlatılamaz. Umre bitip otobüsle uçağa doğru yol alırken meslektaşımız Şakir Süter Kabe'ye girip dualar eden gazetecilere takılmaya başladı. Önce Murat Birsel'e şöyle bir laf attı. "Murat, sen kesin ya Rabbi bana güzel kız demişsindir." Birsel itiraz etti. "Olur mu canım, benim gül gibi nişanlım var, evlenmek üzereyiz." Şakir Fatih Çekirge'ye "sen de kesin çok para dilemişsindir Fatih" deyince o sadece gülümsedi. Güneri Civaoğlu ise "ben sağlık ve barış adına dua ettim çocuklar" dedi. Aradan uzun yıllar geçti ve sevgili Şakir Süter vefat etmeden önce bir gün espriyle bana şunları söyledi. "Sebo, hatırlıyor musun Kabe dönüşü ben Murat Birsel'le Fatih Çekirge'ye takılmıştım. Baksana ikisinin de duaları kabul edildi galiba. Murat dünya güzeli olan birinci eşiği de yetinmedi. Önce yine çok güzel ve asil olan devlet bakanı Tayyip'e Gülek'le, akabinde de bütün Türkiye'nin hayranı olduğu Gülse Birsel ile evlendi. Fatih ise Cem Uzan'dan milyonlarca dolar para kazandı. Ve aynı seyahatin dönüşünde kralın verdiği hediyeler olayı. Suudi kralı Katar ve Kuveyt emirlerinin Demirel'in heyetine hediye kabininden dağıttığı altın saatlerle müzik setlerine, basın ahlak ve ilkelerine sığmaz deyip hayır diyen bir kişi bile olmadı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 61.